Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Nebiler Silsilesi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu ve kıymetli hocam Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı İlmi Araştırmalar Merkezi İlam Akademi öğretim görevlilerinden Erhan Turan'la birlikteyiz. Bu programda Hazreti Adem Aleyhisselam'dan başlayarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme kadar silsilesi devam eden peygamberleri konuşuyoruz ve Hazreti Adem Aleyhisselam'ın hayatını, onun hayatından çıkarttıklarımızı da birkaç programdır konuşuyoruz. Geçen hafta Hazreti Adem babamızla Havva annemizin, Hazreti Adem ve Havva Aleyhisselam'ın cennetten yeryüzüne indirilişini konuşmaya başlamıştık. Bu hafta da inşallah bu mevzuyu konuşmaya devam edeceğiz. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.
Sizlerden de hocam.
Amin.
Hocam geçen hafta bu mevzuyu konuşmaya başlamıştık ama bu mevzudan neler çıkartacağız, neler çıkartabiliriz'i konuşmuştuk. Tövbenin nasıl olması gerektiğini, buradaki hikmeti, şeytanın bize karşı hangi oyunlar oynayabileceğini ve bunlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini konuşmuştuk buradan yola çıkarak. Bu hafta şunu konuşsak, geçen hafta burada bırakmıştık. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemiz yeryüzüne indirildi. Evet. Cennetteydiler. Yeryüzüne indirildi. Ama nasıl indirildi? Nereye indirildi? Biraz daha bu bilgileri paylaşabilir misiniz bizimle?
İnşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Geçtiğimiz haftaki derste Hazreti Adem Aleyhisselam ile Hazreti Havva validemizin, malum artık günah, zelle nasıl ifade edersek, Hazreti Allah'ın takdir ettiği o hali işledikten sonra, yasak olan ağaca yaklaştıktan sonra Cenab-ı Hak onları yeryüzüne indirmişti. Peki yeryüzünde nereye inmişlerdi? Biz rivayetlere baktığımız, özellikle İbn-i Esir üzerinden El-Kamil Fit-Tarih diye bir kitabı var. O üzerinden baktığımız zaman onun cuma günü, henüz daha güneş batmadan önce böyle bir yeryüzüne indirilişinin olduğunu biliyoruz. Tabii yeryüzüne indirildiğinde de Hazreti Adem Efendimiz bu Hindistan bölgesinde ya da işte Serendip diye bilinen o Seylan adalarının olduğu yerde, bir rivayete göre Nud Dağı, bir rivayete de Bud Dağı diye bir dağın üzerine indirildiği söyleniyor. Hazreti Havva validemiz de bugünkü Cidde toprakları üzerine indirilmiş oldu. Tabii yeryüzüne indiriliş bir cezanın karşılığıydı. Bundan dolayı da Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam'ı Serendip bölgesine, Seylan adalarının olduğu yere, Hazreti Havva validemizi Cidde'ye ayrı olarak indirmişti. Tabii o inişten sonra Cenab-ı Allah onların tövbesi için bir müddet bekletti. Bunun için süre olarak bizde, yani kendi kaynaklarımızda, rivayet kaynaklarında şu kadar gün diye bir ifade yok. Yani buluşmaları arasındaki süre ne kadardır? Böyle bir program, böyle bir yazım, böyle bir ifade rastlamıyoruz. Ancak ehli kitabın kaynaklarına baktığımızda 17 günle 250-300 gün kadar, yani bir yıllık bir zarf bize sunuluyor. Tabii bu ne kadar doğru bilmiyoruz. Ama her halükarda neticede Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz bir cezaya atfen ayrı ayrı yerlere indirildiler. Hatta rivayetlere göre Hazreti Adem Aleyhisselam Hazreti Havva validemizi bulunduğu bölge içerisinde aramış nerede diye. Epeyce bir ona bir aramada bulunmuş ancak bulamıyor. Daha sonra Cenab-ı Hak iki melek yardımıyla Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemizi bugünkü Arafat dediğimiz bölgede, Müzdelife'nin olduğu yerde, Arafat'ta bir araya getiriyor. O kelime itibariyle de bu Müzdelife'nin bir araya gelme ve Arafat'ın da bir arada buluşma, bir arada durma anlamları da taşıyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın geldikten sonra Allah-u Teala tarafından artık yeryüzünde bir mescit inşa etmesi emrini biliyoruz.
Buraya geçmeden önce hocam, indiriliş mahiyetiyle alakalı bir bilgimiz var. Nasıl indine dair?
Şöyle, kendilerini yeryüzünde buldular diye geçiyor. Yani böyle bir, tabiri mazur görün, asansör gibi bir kabinle ya da herhangi bir ışınlanma gibi bir halle.
Mesela Peygamber Efendimizin Miraç hadisesindeki o
öyle bir hal yok. Öyle bir hal yok. İndirildi diye geçiyor sadece. Ancak tabii üzerlerinde cennetteyken cennet yaprakları vardı. Cennet ağaçlarının yapraklarından elbiseler vardı. Geldiklerinde, yeryüzüne indiklerinde o yaprakların üzerlerinden gittiğini görmüş oldular. Baktılar ki üzerleri bu noktada kapalı değil. Bir rivayete göre Hazreti Allah Cebrail aleyhisselamla koyunlar ve koç indirdi. Hazreti Adem aleyhisselam bir tanesini kestikten sonra onu yününü eğirip kendine elbise gibi elbise yaptığından falan bahsediliyor. Hatta yine bir başka nüzulunda işte buğday taneleri getirip yeryüzünde ziraatin nasıl yapılacağını öğrettiğinden bahsediliyor.
Yani bana eşyayı öğretti bize
dediği. O da burada tezahür ediyor artık. Yani artık Hazreti Adem aleyhisselam yeryüzünde yaşayabileceği ve yeryüzüne ait olan bir takım sanatı ve sanatkarlığı öğreniyor. Yani bazı eşyayı işleme, bazı eşyadan malzeme çıkarmayı öğreniyor. Hani bu bazen filmlerde bizim ilk insan profili verilirken işte böyle çok tabir yerindeyse ilkel, hiçbir şey bilmeyen, yani böyle tabir yerindeyse böyle ahmakça, bönce yaşayan bir insan algısı oluşturulmaya çalışılıyor. Tabii bu bir iftiradan öte değil. Çünkü yeryüzüne indirilen ilk insan Hazreti Adem, indirildikten sonra kendisine peygamberlik verilen bir insandır. Peygamberlik verildikten sonra da Hazreti Adem aleyhisselam kendinden sonra gelecek olan kuşaklara hidayeti anlatma, ihtidada bulunma, mühtedi olma vasfına sahiptir. Nebi olma vasfına sahiptir. Kendisine sayfalar da verilecektir. Bu haliyle de bir risalet vasfı da vardır. Yani ilk insanın cehaleti diye, ilk insanın cahilliği diye bir hadise yoktur. İlk insandır. Aynı zamanda yeryüzünün ilk babasıdır. Ve yeryüzünün de yine cismani anlamda ilk peygamberidir.
Şimdi bazen bazı devirleri anlatırlar hocam. Biz ilkokuldayken anlatırlardı. Şimdi de hala müfredatta var mıdır bilmiyorum ama işte karanlık devir, işte yeni çağ devri vesaire gibi. Orada ilk devrin insanların çok farklı bir şekilde olduğundan falan bahsedilir.
Silahlı taş vesaire devirlerden bahsediyor.
Yani bunları bu anlatmış olduklarınız bu ayetler ışığında da bunları çürütmüş oluyor aslında.
Ya aslında şöyle, biz medeni olmayı, medeniyet olmayı teknolojiye bağlıyoruz. Yani o zamanın diyelim ki tekerleği diyelim ki taştan. Yani o zamanın medeniyeti taşsa ve taşla bir medeniyet kurulduysa ve tekerlek de taştan olduysa bugünün uçan arabası medeniyeti taş olan arabadır. Yani neticede bugüne göre o güne şu devir bu devir demek çok yakışık ve doğru bir ifade değil aslında. Her devir kendi içerisinde bir medeniyeti barındırır ve her devir kendi içerisinde moderndir aslında. Yani neticede sadece deveye binmiş olan ya da ata binmiş olan, merkebe binmiş olan bir peygamberle bugün son model işte malum araçlara binmiş olan bir şahsı yan yana koyduğumuzda burada medeniyet ya da modernlik tasavvuru mukayese edilmesi doğru değildir. Neticede Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, çünkü Kur'an-ı Kerim'de efela yanzuruna ilel ibili keyfe hulikatler. İbil deve demek. Devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı? Niçin? Dönemin değer şartları içerisinde tankı, çöl aracı, bir hafta 10 gün susuz, gıdasız yürüyebilen ve hizmet görebilen bir varlıktan bahsediyoruz. Bugün bir hafta 10 gün yakıtıyla çölde yürüyebilecek araç hala belki yapamadılar. Ama vaka medeniyet dediğimiz şeyi biz, modernlik dediğimiz şeyi biz hep bir makineye, bir eşyaya bağladığımız zaman bugün o günün kıyası olunca işte o devre o çağ bu çağ deniyor. Halbuki ilk insan Hazreti Adem en medeni, esmanın öğretildiği, Allah ile mülaki olmuş, cennette bulunmuş ve o zaman o devrin şartı orayı da bilen, yeryüzüne gelmiş ve yeryüzünde ilk peygamber olan, ilk insan olan bir insana medeni olmama ya da bugüne göre modern olmama anlamı yüklemek çok yakışık bir hal değil.
Eyvallah.
Burayı iyi anlamak lazım diye düşünüyorum. Bir diğer mesele tabii Hazreti Adem Aleyhisselam'ın neticede buluşmasının karşılığında tövbesi söz konusudur. Hatta bir rivayete göre Hazreti Adem Aleyhisselam, ya Rabbi Muhammed hürmetine ne olur bizi affet diye duada bulunmuştu.
O zaman Hazreti Adem Aleyhisselam aslında Peygamber Efendimizin de varlığından haberdar.
Şöyle haberdar, nereden bildin diye soruyor Cenab-ı Hak. Yani Muhammed'i nereden bildin, ona tevessül ettin.
Aydaki,
işte
göklerdeki.
Yarattığında, beni ilk yarattığında arş-ı alada la ilahe illallah Muhammed Resulullah yazıyordu. Allah ve Resul Muhammed yan yana durduğu için sen layık olmayanı yanına koymazsın diye düşündüm. Ve o kimse ona hürmeten diye dua ettim buyuruyor Hazreti Adem Aleyhisselam.
Evet. Çünkü derslerimizin, programımızın bu konuya başladığımız ilk programda siz bahsetmiştiniz. Aslında yaratılan ilk
Nuri Muhammedi
dediğimiz Peygamber Efendimizin Nurudur.
Evet, nuraniyetidir. Evet. O yüzden biraz önce dikkatinizi çekeyim tekrar. Yeryüzünün cismani anlamda ilk peygamberi dedim Hazreti Adem Aleyhisselam'a.
Evet.
Yani ete kemiğe bürünmüş, beden olarak yeryüzüne indirilmiş ilk peygamber Hazreti Adem'dir. Ama varlık aleminin ilk peygamberi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Eyvallah. Çünkü enne nebiyyun ve ademu beynel ma'i ve tîn. Enne nebiyyun ve ademu beynel ruhi vel ceset. İki rivayet var. Hı hı. Adem toprakla tînet arasındayken, yani çamurla toprak arasındayken, suyla toprak arasındayken, cesetle ruh arasındayken ben peygamberdim buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hatta Ebu Hureyre Efendimizin sorduğu soruya verdiği bir cevaptır bu. Hı hı. Neticede Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvveti ilk peygamber olma adına ve son peygamber olma adına iki peygamberliği arasında, hı hı, bir parantezdir. Ama Hazreti Adem Aleyhisselam yeryüzünün cisim olarak, beden olarak yeryüzüne döndürülmüş İlk peygamberidir. Hazreti Peygamber de yeryüzü peygamberi olma adına, yeryüzüne gönderilen peygamberi olma adına Hazreti Adem'in neslinden gelmiş bir peygamberdir bizim gibi.
Eyvallah. Hocam, Hazreti Adem Aleyhisselam az önce nerelere indirildiğini Havva validemize söylediniz. Birbirlerinden haberdarlar mıydı? Yani ben indirildim ama...
Elbette. Yani Hazreti Adem'in rivayete göre Hazreti Havva validemizi araması onun da yeryüzüne indirildiğinin göstergesidir. Hmm. Neticede buluşturulmak üzere yapmış oldukları duada yine yeryüzünde var olduklarını bilmelerinin karşılığıdır. Hmm. Tabii yeryüzünde insan nesli olması adına üçüncü diyelim, Hazreti Havva validemiz ikinci insan olduğuna göre üçüncü bir insan nesli yoktur. Yani daha öncesinde yaratılmış olan o malum büyük varlıklar varsa, hayvanat olarak varsa onlar vardır. Cinler varsa cinler vardır. Üçüncü bir nesil yok. Neticede Hazreti Adem Aleyhisselam, Hazreti Havva validemiz yeryüzünün ilk insanı, yeryüzüne ilk olmuş, indirilmiş insanlar. Birbirlerinden haberdarlar ve neticede Cenab-ı Hak o dualarına hürmeten her iki yarattığı insanı, Hazreti Adem ve Havva'yı bugünkü Arafat dediğimiz, işte Müzdelife dediğimiz o bölgede buluşturdu, bir araya getirdi ve sonrasında oradan artık insanlık neşet edecek, insanlık ortaya çıkacak. Tabi rivayetlerde konuştukları dil anlamında yeryüzünün ilk dili olarak İslam kaynakları özellikle Arapça konuşuluyordu. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve Havva validemizin konuşması Arapçaydı diyor. Biz bunu diğer kaynaklara baktığımızda Yahudi ve Hristiyanlık kültüründe Aramicedir diye öğreniyoruz. Ama bizim de kabulümüz Arapçadır diye düşünüyoruz açıkçası. Hı hı. Tabii Hazreti Adem ile Havva validemiz artık yeryüzünde bir hayat kurmaya başladılar. Önce üzerlerine işte biraz önce söylediğimiz gibi Cebrail Aleyhisselam'ın vermiş olduğu o koçla birlikte ya da verilen o hayvanlardan eğrilen yünlerle kendine elbise yaptığı, artık bir elbiselenmesi ve bir mağaraya sığınıp orada hayatına yavaş yavaş başlaması, buna İngilizcesini şimdi hatırlayamıyorum ama Hristiyan kültüründe Hazineler Mağarası diye bir kült var İncil bazında. Hmm. Orada da bunun detayı, yaratılış vesaire falan anlatılır ama %70'i biraz safsataya kayar açıkçası. Ama bizim kendi kültürümüze baktığımızda Hazreti Adem ile Hazreti Havva validemiz dünya hayatında medeni bir hayatla başlıyorlar ve Hazreti Havva validemiz her batında, yani her doğumda bir erkek bir kız dünyaya getiriyor. Rivayetlere göre 20 batın doğum yapıyor. Yani 40 çocuk dünyaya getiriyor. Son çocuğu 41. batın Hazreti Şiit Aleyhisselam. Tek dünyaya geliyor. Ondan sonra çocuğu da olmuyor. Biz malumumuz biliyoruz. İlk olarak tabii ikiz olarak dünyaya geliyorlar. Kabil, onun kız kardeşinin ismine Akılima diyorlar. Habil dünyaya geliyor. O da Lebuda isminde. İki kız kardeş. Tabii Allah-u Teala neslin devamı için batın farklılığı ortaya koyuyor. Yani tek batını aynı kardeş grubuna koymuyor. Aynı batından doğanlar kardeştir. Diğer batından doğanlar diğerlerine yabancı hüviyetindedir. Hmm. İlk yaratılıştaki hal budur. Ve çaprazlama bir evlilik yapılıyor. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın bir oğlu Kabil, o Habil'in batınında doğana, Habil'in batınında doğan Aklimana'ya, yani Kabil'in batımında doğana ve diğer batında doğan diğerine çapraz, diğer batında doğan diğerine çapraz, bu şekliyle çaprazlama hayat sürmeye başlıyor. Buradan da nesiller artık artmaya başlıyor. Rivayete göre Adem Aleyhisselam 900-950 yıl kadar bir hayat yaşıyor yeryüzünde. Sonrasında vefat ediyor. Vefat ettikten sonra kabrinin nereye olduğu, nereye konulduğu ile alakalı net bir bilgimiz yok. Ancak 3 rivayet var bizim kaynaklarımızda. Bunlardan birisi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın büyük tufandan sonra Hazreti Adem Aleyhisselam kabrini bulup Beyt-i Makdis'in olduğu yere defnettiği ile alakalıdır. Bir diğeri bugünkü Ebu Kubeys Tepesi dediğimiz Hazreti Peygamber'in Mekke'de ayı ortadan ikiye böldüğünde ayın bir yarısı Ebu Kubeys Tepesi'ne, diğerisi de Beni Kuaykan Tepesi'ne düşmüştü. O Kubeys Tepesi'nde bir mağara içerisinde olduğu rivayet ediliyor. Bir başka rivayette, bu biraz zayıf ama Hindistan'da Neuz diye bir dağ var. O dağın içerisinde bir yerde olduğu söyleniyor. Daha çok kabul edilen Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Beyt-i Makdis bölgesine defnettiği ile alakalı hali. Tabi rivayetler yine onun boyundan haber veriyor. Boyunun çok uzun olduğunu, hatta tabi bu rivayetler çok sahihte değil. Zayıf rivayetler de var içerisinde. Ama genelde tarih kaynaklarımızda İbnül Esir'de El Kamil Fit Tarih dediğimiz eserde bunlar bu şekilde anlatılıyor. Rivayetlerden İbn Abbas'tan, evet, özellikle nakille. Mesela boyunun çok uzun olduğu, göklere değdiği, hatta meleklerin tesbihatını dinlediği söyleniyor. Tabi meleklerin Hazreti Adem'in boyunu görüp böyle irkildiklerinden bahsediliyor. Ve Cenab-ı Hak Hazreti Adem Aleyhisselam boyunu zamanla biraz daha taksir, kısaltma yapıp 40 metrelere kadar indirdiği ile alakalı rivayetler var. Ama her halükarda yeryüzüne indirilen bir insan olarak geliyor ve sonrasında artık cennet nimetlerinden de istifade ediyor. Yeryüzüne bir hayat başlangıcına Hazreti Adem Aleyhisselam girmiş oluyor. Evet. Tabii baktığımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'ın dünyadan istifade edecek malumatın ve bilginin kendisine hakim olduğu ve dünyayı da işleyebildiği ve bununla alakalı da kendisine Allah tarafından bilgilerin öğretildiğinden, kendisinin de böyle endamının çok güzel olduğu, güzelliğinin de çok farklı olduğu, farklı bir güzellikte olduğu aktarılıyor. Bu haliyle yeryüzünü imar ve iskan etmeye başlıyorlar ve dünya hayatı başlamış oluyor. Ez cümle tabi bu kardeşler arasında da malum bir takım çekemezlikler vesaireler olacak. O inşallah sonraki konularımızda. Evet. Tabi şurayı görmeden geçmeyelim. Yani Allah-u Teala Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor. Yarattıktan sonra yeryüzüne indiriyor. İndirdikten sonra iki ayrı bölgeye indiriyor. Burada tabi bir ceza olacak. Tabi burada suç, yani işlenmiş olan suç, kabahat dediğimiz hal, bir peygamber nezdinde günahın karşılığı değil. Bu bir zelledir. Yani zelle dediğimiz aslında bizim kabahat anlamında çok büyük olmayan, çok büyük kabul edilmeyen bir suçun karşılığıdır. Bu suç değil, Hazreti Adem Aleyhisselam'ın imtihanıdır. Yani peygamberlerin de imtihan olduğunu unutmamamız gerekiyor.
Evet.
Mesela bu imtihan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'da farklı tezahür eder. Hazreti Nuh Aleyhisselam'da farklı tezahür eder. Hazreti Salih Aleyhisselam'da, Hud Aleyhisselam'da farklı tezahür eder. Bunlar konu konu gelecek inşallah. Bunları konuşacağız. Ama Hazreti Adem Aleyhisselam'da cennette bir imtihana tabi tutulmuştu. Bu imtihanın neticesinde bir zellesi olmuştu. Bu zelleyle de Cenab-ı Hak, tabi zelle dediğimiz Cenab-ı Hakk'a karşı, Cenab-ı Hakk'ın karşısında olduğu için kabahat gibi görülür ve Cenab-ı Hak onu yeryüzüne indirir. Peki yeryüzü, evet, ceza mekanı mıdır? Elbette ki ceza mekanı değildir. Burada imtihanın gerçekleşmesi adına irade-i ilahin, Allah'ın iradesinin ortaya çıkması söz konusudur.
Evet. Hocam biraz değinmeye başladınız ama ben de sormuş olayım. Şimdi Hazreti Adem Aleyhisselam ve Hazreti Havva validemiz, işte az önce ifade ettiğiniz gibi dünyaya, evet, indirildi ve burada bir hayat sürmeye başladılar. Bu sürecin bir hikmeti var.
Evet.
Bu hikmetlerinden biraz bahsetsek. Yani bize ne anlatıyor bu süreç? Bu yaşananlardan biz ne çıkartacağız?
Şimdi tabii öncelikle biraz önce söylediğimiz haliyle Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hazreti Havva validemizin yeryüzünde, dünyada bir nesil olarak teselsül olacak. Yani bir nesil, bir silsilenin yeryüzünde devamı ortaya çıkacak. Allah-u Teala yeryüzünde insan neslini bir peygamberin sulbünden, bir peygamber hanımının neslinden tevarüsle, mirasla hayat sürerek gönderiyor. Yani her birimiz bir peygamberin çocuğuyuz aslında. Bir peygamber torunuyuz bu anlamda. Tabii bir de şunu gösteriyor. Neticede cennet nimetlerinin kıymeti bilinecek ve tekrar bir cennet ümidi olacak insanda. Yani yeryüzüne biz cennetten gönderildik. Malumumuz eleste bezmi dediğimiz elestu bi rabbikum kalu bela şehidna diye ayet-i kerimede geçen ruhlar toplanıp ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet ya Rabbi, sen bizim Rabbimizsin. Biz de buna şahit olduk diye müşahede ettiğimiz ve orada kulluğumuzu tescil ettiğimiz yer cennet. O zaman kulun cennetten gelip inna lillahi, Allah'tan gelip inna ileyhi raciun, ona döneceğini bilerek cenneti hak etmeye çalışması esasıyla dünya hayatını doldurması gerekiyor. Aslında bizim alacağımız ikinci ders bu. Birincisi, yeryüzünde bir hayat teselsül edecek, çıkacak. İkincisi, cennetten geldik, cennete layık olma, cennete ait olmanın karşılığında ameller yapıp cennete kavuşma gayreti olacak. Bir diğeri, eğer o nesil içerisinde şeytanın sapkınlıklarına uyan, çünkü Cenab-ı Hak yeryüzünde imtihanı bize uygularken bir şeytan, geçtiğimiz dersten hatırlayacaksınız, bir şeytan bir de nefs müptelası kılıyor üzerimize. Şeytan ve nefs daima hareket halinde bizi hakikatten uzaklaştırma, Allah'tan uzaklaştırma, Allah'a vuslattan uzaklaştırmaya gayret edecek. Bunun için de tabii başarılı olurlarsa bu işe dahil olmuş olan, o dalalete, sapkınlığa düşmüş olanların da cezası olacak. Burada da cehennem karşımıza çıkacak. O zaman kulun yeryüzüne ibadet için gönderildiğinin farkında olması, Allah'ın kendisi üzerindeki hakimiyetinin farkında olması, o murakabeyi, yani Cenab-ı Hakk'ın kendisini daima gördüğünü, ihsan kıvamında her an bizi görüyor algısıyla hareket edip cehennemden azat olma, cennete kavuşma umuduyla, buna da beynel hafe var raca, yani korkuyla ümit arasında bir hayatla gayret keşi olması gerekiyor. Ne yapacak? Cenneti hak etmek için elinden geleni yapacak. Hocam, maksat cennet mi olmalı? Yani maksadımız elbette ki rızayı bari olacak. Elbette ki Allah'a kavuşmak olacak. Ama bunun mükafatı cennet. Neticede Cenab-ı Hak cenneti vaat ediyor. Yani bunu başka taraflara çekmenin bir manası yok. Karşılığı da cehennem bunun. Yani biz eğer Allah korusun bu ibadetler, yapmış olduğumuz mücadelelerin karşılığında, çünkü ibadetlerimiz kabule muhtaç. Bizim yapmış olmamız yetmiyor tek başına. Yani neticede kıldığımız namazın, tuttuğumuz orucun, verdiğimiz zekatın, yapmış olduğumuz tavafların, haccın, ya Rabbi sen kabul et diye bir de duası olmalı. Kabul olunmazsa, la lebbeyk ve la sa'deyk denilirse, yani sana da yuh olsun, hadi istemiyoruz senin getirdiğini denilirse, biz o zaman hüsrana uğramış, iflas edenlerden olmuş olacağız Allah korusun ahirette. İşte kulun bu cennet ve cehennemi aklından hiçbir zaman çıkarmaması gerekiyor. Bunun adına ahirete iman deniyor işte. Bizde maalesef özellikle son demlerde, son zamanlarda ısrarla insanlarımıza cennet ve cehennem unutturuluyor. Ve bir dünya hayatından ibaret bir hayat varmış gibi sadece. Bunun karşılığında nasıl olsa cennet var. Bir de bir şeytanın, hatırlarsınız geçtiğimiz derste sağdan yaklaşması demiştik. Allah nasıl olsa affeder deyip her hali, her tabir yerindeyse argo olacak ama biraz halt dediğimiz o hali işlemesi, bu emri basitleştirmesi haline, hatta alaya alması haline gelmesine sebebiyet veriyor. Bu da cehenneme hak ediş demektir. Kulun cehennem azabını düşünüp, cehennemi düşünüp günahlardan ısrarla kaçınması, sakınması, çünkü Allah'ın haram dairesi var. O haram dairesinin içine girmemesine çalışması gerekiyor. Bir de bunun karşılığında yine cennet var. Cenneti de hak etmek için elinden geldiği gayreti asgari de koyması gerekiyor. Bir diğer mesele, Cenab-ı Hak iradesini ve ahkamını yeryüzünde tatbik edecek. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın kulunu mükellef kılacak, kılması hakikattir. Kuluna halifem diyecek. Bu noktada halife iki ayrı anlamda amelde bulunacaktır. Yani bir, ya Allah'ın razı olduğu belgelere imza atacaktır ya da Allah'ın razı olmadığı belgelere imza atacaktır. Neticede halife Allah-u Teala'nın kulun üzerine yüklemiş olduğu anlamdır. Ama kul halife midir, değil midir? Yani anlam yüklenilene, yani Cenab-ı Hakk'a layık olan halle mi devam ediyor, yoksa layık olan halin dışına mı çıkarak hareket ediyor? Malumumuz, diyelim ki bir başkan vekili düşünelim. Başkan olmadığı zaman vekil her belgeye imza atma hakkına sahip. Şimdi başkanın imza atacağı hayırlı belgeler var ya da hayırsız belgeler var. Şimdi burada halife, yani onun arkasından gelen vekil, hayırlı belgeye de imza atabilir, hayırsız belgeye de imza atabilir. Burada belge sahibinden ziyade ya da halifeden ziyade o vekil orada sorun teşkil eder. Yani kulun olacağı imtihanda, yapmış olduğu, tabi olmuş olduğu imtihanda Allah'ın iradesine hükmen, çünkü Allah yaratır, tasarrufunu kuluna verir. Mülkiyet kendisine aittir. Deriz ya, mülk yalnızca Allah'ındır. Mülk yalnızca Allah'ındır. Yani o zaman kul yeryüzünde malik olduklarına, ulaştıklarına sadece tasarruf hakkına sahip olarak ulaşıyor. Yani Karun kadar hazinesi de olsa neticede ölüyor. Ve arkasında hazinesi de, kendisi de gömülerek kaybolup gidiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ölüyü üç şey takip eder buyuruyor. Bunlardan birisi ehli, ailesi, birisi malı, diğeri de ameli. Diyor ki ikisi geri döner, birisi kalır. İkisi geri döner, ailesi ve malı geri döner. Kim kalıyor? Ameli kalıyor. İşte o malı dediği şeye itibar ettiğinde, çok fazla anlam yüklediğinde, onu kendi kalbine kasa ettiğinde, kilitlediğinde, bu sefer o mal onu aşağı, Allah korusun, cehenneme de atıyor. İşte irade, akıl kula Cenab-ı Hak tarafından verilmiş ama bunun tasarruf hakkı verilmiş. Tasarrufunu başka türlü de kullanabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir mal vardır buyuruyor, kişiyi cennete koyar. Bir mal vardır, aynı mal, kişiyi cehenneme koyar. Diyorlar ki ya Resulallah, bu mal nasıl bir mal ki diyor. Aynı ki bir kişiyi cennete, bir kişiyi cehenneme koyuyor. Diyor ki o malı diyor sahibi Allah yolunda infak etmez, harcamaz, insanlara bu konuda istifade ettirmez. Malı sadece cimriliğiyle elinde tutar. Malın zekatını vermez, infakını yapmaz. O mal elindeyken ölür gider diyor. O maldan hesaba çekilir, bu sebeple cehenneme gider diyor. Aynı mal mirasçılara kalır. O mirasçılar o maldan infak eder, zekatını verir, insanların İslam'ın istifadesine sunar. Bundan dolayı mükafatlarını alırlar. O mal sahipleri vefat eder. Bundan dolayı cennete girer. Yani malın bir kabahati yok. Mülkün bir kabahati yok. Kabahat kulun bulunmuş,
o malı nasıl kullandığında.
Tasarrufunda. O nasıl kullandığında, evet, diyoruz. Bir diğer mesele, asıl başta söylememiz gereken mesele hocam. Yeryüzüne gönderilme, insanın yaratılması, bir kul olarak Allah'ın muhatabı olması ve halife olması, cennet, cehennem vesaire. Bunların her biri bir sırrı ilahidir, kaderdir. Bu konu hakkında çok fazla bilgimiz yok aslında.
Eyvallah.
Yani burada sükut etmek gerekiyor anlayamadığımız yerlerde. Ama mesele net. İnsan yaratıldı, yeryüzüne gönderildi. Gönderilmesinin ana gayesi ibadettir, kulluktur. Onun üzerine düşen bu kulluğu hakikatiyle yerine getirmektir. Kur'an ve sünnet çizgisiyle İslam'ını tezyin edip dünyasını, hayatını, ahiretini kurtarmanın gayretine düşmesi gerekir.
Eyvallah. Şair demiş ya, kaderin üstüne bir kader vardır.
Evet.
Dediğiniz gibi burada çok fazla mahiyetini bilmiyoruz. Hocam, bu söylemiş olduklarınızdan ben şunu çıkarttım. İnsanoğlunun bu yaşanlardan, işte Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin dünyaya indirilişinden sonra birçok hikmeti saydınız.
Evet.
Bu hikmetteki maddeleri sıralarken insanoğlunun aslında bir profilini ortaya çıkartmış oldunuz.
Evet, evet.
İnsanoğlunun yaşamış olduğu bu hayatta bazı zaaf noktaları var.
Evet.
O zaaf noktalarını da önümüzdeki hafta konuşsak, bu haftalık
olur,
müsaade isteyeceğiz dinleyicilerimizden. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi de aslında kitabında bu başlıkları almış. İnsanoğlunun aslında bir zaaf noktalarını çıkartmış ve...
Çünkü şimdi yeryüzüne gönderildik. Elbette ki insan mükemmel bir varlık, eşrefi mahlukat. Ancak tabii imtihan dolayısıyla, yani neticede cennet ve cehennem hakikati var. İmtihanın da gereği dolayısıyla insan yaratılışına da bazı zayıflıklar konmuş.
Evet.
Bu zaaf noktalarından kasıt bu hocam.
Eyvallah. İnsan nedir sorusunun... Evet.
Karşılığı.
İnsan çok zalim ve cahildir. İnsan acelecidir.
Evet.
İşte insan Allah'a karşı pek nankördür şeklinde. Bunları önümüzdeki hafta inşallah ayetler ışığında sizden dinlemiş olalım.
İnşallah.
Çok çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim.
Gönlünüze sağlık hocam. Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Nebiler Silsilesi programındaydık. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte bu haftaki programımızda Hazreti Adem Aleyhisselam'la Havva validemizin dünyaya indirilişini ve nasıl indirildiğini, nereye indirildiğini, indirildikten sonra neler yaşandığını ve bu süreçten bizim çıkartmamız gereken hisseleri, hikmetleri konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta insanın zaaf noktalarını konuşacağız. Bizim zaaf noktalarımızı konuşacağız ve bunlara karşı nasıl davranmamız gerektiğini, bu zaaf noktalarını bilerek nasıl hareket etmemiz gerektiğini de tabii ki konuşmuş olacağız diyelim.
İnşallah.
Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim.